Kıymetli dinleyenlerimiz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Bu akşam programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Mart 2024 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak değerli dinleyenlerimiz, Kübra Ergin'in kaleme aldığı Yol Ayrımındaki Ümmet başlıklı yazıyı paylaşacağız. Ramazan ayına girerken yine İslam aleminin iç ve dış problemlerle kuşatıldığı çok zor bir zamandan geçiyoruz. Bu zor zamanda en çok ihtiyacımız olan yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ve ashabını anlamak, onları örnek almak, onların yolunu takip etmek. Çünkü farklı zannetsek de aslında onlar da bugünkü şartlara çok benzer zorluklarla mücadele ederek İslam davetini sürdürmüştü. Bugün bize düşen en önemli vazife sahabenin iman kuvvetini, o kuvvetten gelen tevekkülünü ve azmini kuşanmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davet hayatına baktığımız zaman ona en çok zorluk çıkaran kişilerin kendi kabilesinin önde gelenleri olduğunu görüyoruz. Amcası olduğu halde Ebu Leheb'in de Ukaz, Mecenne ve Zülmecaz panayırlarına gelen kabilelere tebliğde bulunduğu sırada arkasından koşarak Efendimiz kiminle konuşsa hemen gidip inanmayın ona, o benim yeğenimdir, ben onu sizden daha iyi tanırım dediği ve bazen de mübarek vücudunu kanatacak şekilde taş attığı rivayet edilmiştir. Bunu neden yapıyordu? Güya akıllı olduğu için. Kız kardeşi ona yeğenini desteklemesi yönünde tavsiyelerde bulunduğu zaman onu kıt akıllılıkla suçluyordu. Çünkü ilk müminlerin çoğu gençler, köleler ve kadınlar gibi yönetici noktalarda olmayan kişilerdi. Onların aklı ticaret işlerine ermezdi. Kureyş kabilesi Beytullah'ın hizmetlerini görmeyi ve ziyaretçilerini ağırlamayı kendileri için en büyük şeref addediyor ve bu arada geçimlerini de ticaretle karşılıyorlardı. Çünkü Mekke yalçın kayalarla ve çöllerle çevrili ziraata elverişsiz bir yerdeydi. Kureyş'in önde gelenleri İlaf adı verilen ticaret anlaşmaları sayesinde Arap Yarımadası'nın çeşitli bölgelerinden temin ettikleri ürünleri Suriye ve Irak'a götürerek satar ve onlardan bölge halkının ihtiyacı olan ticari metalar alarak hacca gelenlerin alışveriş yapması için kurulan panayırlarda satışa sunarlardı. Bu da onları yeni bir din getirmiş olan bir peygambere tabi olmakta tereddüte düşürüyordu. Çünkü mevcut putperestlik düzenini kendileri için bir ticaret vasıtası haline getirmişlerdi. Kabilelerin kendilerine mahsus putları vardı ve onlardan birer numune Kabe'ye doldurulmuştu. Böylece 360 kadar putla dolu olan Kabe'yi ziyarete gelenler Mekke'de ticari canlılığa vesile oluyorlardı. Yeni bir din getirmek demek, hem Araplar arasındaki putperestliğe karşı çıkarak onlarla menfaat sağlayan irtibatları koparmak, hem de ticari münasebetler yürüterek dünyevi menfaat elde ettikleri Hristiyan, Yahudi ve Mecusilerle dini bir rekabete girişerek düşmanlıklarını celbetmek demekti. Halbuki mevcut cahili düzende kimsenin onları düşman olarak ciddiye aldığı yoktu. Aksine onlar kabile düzeninde yaşanan, yol kesip eşkıyalık yapan, zaman zaman birbirleriyle savaşan başıbozuk gruplardan ibarettiler. İşte Kureyş'in ileri gelenlerinin birçoğunun ilk müminlere dudak bükmesi bundandı. Onlara nasıl bir yola çıktıklarını anlamayan zavallılar nazarıyla bakıyorlardı. Medine devrinde de münafıkların önde gelenleri benzer sözlerle moral bozuyorlardı. Sen Rumlarla savaşmayı oyun mu zannettin diyorlardı. Bugün de fazla bir şey değişmiş değildir. Dikkat edilirse bugün de dünyevi menfaat gayesiyle gayrimüslimlerle münasebet içinde olanlar, Müslümanların birlik beraberlik içinde dünyada etkili olmasını mümkün görmüyorlar, kendi dinlerini tavizsizce yaşayabileceklerine ve hatta dünyaya adaletli bir barış getirebileceklerine inanmıyorlar. bunu gerçekleşmesi mümkün olmayan bir hayal gibi görüyor, mevcut durumu korumak için yabancı müttefiklerle işbirliklerini sürdürüyorlar. Müslüman kardeşiyle işbirliği yaparak tek bir yumruk olup etkili olmaya cesaret edemiyor, mevcut zillet ve meskenetin sürüp gitmesine aldırış etmiyorlar. Maalesef mevcut durum gösteriyor ki eski durumun korunmasının da artık mümkün olmadığı bir noktaya gidiyoruz. Gazze'de yaşanan felaket ümmet için bir yüz karasıdır. Bundan önce de Irak'ın işgaliyle başlayan Müslümanı Müslümana kırdırma fitnesi Suriye'de devam eden insanlık dışı dramla devam etti. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar malum. Civarındaki mazlum coğrafyalarda kaçan muhacirlere ensar olmaya çalışan halkımız iç savaş girdabına sürüklenmek isteniyor. Kısacası ateş çemberi daralıyor. Şimdi Müslümanlar olarak bir yol ayrımındayız. Ya Ebu Leheb'lerin gittiği korkaklık ve dünyaperestlik yolundan gideceğiz, mevcut durumumuzu korumak adına gittikçe yaklaşan tehlikeye karşı hiçbir şey yapmayacağız. Yahut Ebu Bekir radıyallahu anh başta olmak üzere ashab-ı kiram gibi inanacağız, Allah'ın vaadinin hak olduğuna güveneceğiz, tevekkül edeceğiz ve bu fani varlığımızı Allah yolunda kullanıp harcayarak önce kendi ebedi saadetimizi temin edecek, sonra dünya mazlumlarının kurtuluşuna vesile olup kat kat mükafat alacağız. Bugün de her zaman olduğu gibi en fazla ihtiyacımız olan tam bir imanla Allah'a teslim olmak. Eğer samimi bir kalple teslim olursak Allah'ın hidayeti ve yardımı bizimle olacaktır. Esasen bizim vazifemiz elimizden geldiği kadar çaba göstermektir. Biz zaferden değil, seferden sorumluyuz. Netice Allah'a aittir. Elbette imtihanlara uğrayacağız ama önemli olan o anlarda da inancımızı muhafaza etmektir. Bugün İslam alemi 2 milyara yaklaşan çok büyük bir nüfus potansiyeline sahip. Müslümanların çoğunlukta olduğu 50 kadar ülkenin yanı sıra birçok ülkede de Müslüman azınlıklar mevcut. Bu safhada en çok ihtiyacımız olan dünya sevgisine kapılmayıp İslam'a hizmet yolunda fedakarlık yapma azmini diri tutmaktır. Hiçbir şey bizi ümitsizliğe düşürmemeli ve inancımızı sarsmamalıdır. Elbette imtihanlardan geçeceğiz. Daha önceki ümmetlerin başına gelen fitnelerin bizim de başımıza geleceği bize 14 asır öncesinden haber verilmiştir. Bilhassa Ramazan ayına girdiğimiz bu günlerde bize düşen en büyük vazifenin kendi nefsimizi hesaba çekmek olduğunu unutmamalıyız. Etrafta olup bitenler bizi kendi kulluğumuzda ihmalkarlıklara düşürmemeli. Dünyayı değiştirmek için önce kendi nefsimizi düzeltmeliyiz. Esasen bu yol Peygamber aleyhissalatu vesselamın yoludur. Resul-i Zişan Efendimiz Mekke devrinde 13 yıl gibi bir zaman boyunca kendisine iman eden bir avuç yoksul ve zayıf sahabesiyle birlikte Allah'ın ayetlerini okuyor, emredilen ibadetleri yapıyor, eline geçeni o yoksullara harcıyor ve başına gelenlere sabrediyordu. O sabır yıllarının ardından hicret yolu göründü ve sabredilmesi gereken yeni zorluklar, yapılması gereken yeni fedakarlıklar belirdi. Ama o ve ashabı bunlara güç yetirecek kadar diri bir iman nuruna ve nefis hakimiyetine sahiptiler artık. Zaten Allah Zülcelal de böyle yapmayı emretmiştir. Ey inananlar! Sabretmek ve namaz kılmakla Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz ki Allah sabredenlerledir. Sahih bir itikat üzere salih amel işleyen, Allah'ın emirlerine itaat eden ve kendini kötülüklerden alıkoyan her insan, önünde sonunda Allah'ın yardımına kavuşacaktır. Nasıl ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı Allah'ın emirlerine itaat etmek neticesinde dünyada da aziz oldular, ahirette de büyük mükafata kavuştular, bunun bizim için de gerçekleşmesi zor değildir. Allah Zülcelal bizleri Peygamberimizin ümmeti olmaya layık eylesin. onun üstün ahlak ve faziletlerinden bir hisse bizlere de nasip eylesin. Amin. Kübra Ergin'in kaleme aldığı Yol Ayrımındaki Ümmet başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak değerli dinleyenlerimiz. Şimdi bir başka yazıyla devam ediyoruz. Sesi Dergi'ye Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım'ın kaleme aldığı Ramazan'da Emri Bil Maruf başlıklı yazıyı paylaşacağız. Ramazan-ı Şerif bütün ehli imanın oruçla, ibadetle, hayır hasenatla geçirdikleri, maneviyata yoğunlaştıkları bir ay. Şeytanların bağlandığı, rahmet kapılarının açıldığı, fakirle, yoksulla hemhal olunan bir ay. Tarihimizde de Ramazan-ı Şerif'in mükemmel bir şekilde eda edildiği bildiriliyor. İmparatorluk zamanında Müslümanların yaşadığı her yerde gayrimüslim zimmiler de yaşardı. Onlar da bu mübarek ayda Müslümanlara hürmeten açıkta bir şey yemezlerdi. Bugünse maalesef kendisini Müslüman olarak tanıtan, vefat ettiklerinde cenazeleri camiden kaldırılıp Müslüman mezarlığına defnedilen bir takım insanlarımız Ramazan'a hürmet etmiyor. Açıktan oruç yiyor, sokaklarda sigara içiyor. Ne garip bir tezat. Geçmişte gayrimüslim hürmet etmiş, bugün gafil Müslüman hürmet etmiyor. Önce oruç tutmama sebepleri üzerinde duralım. Ülkemizde dini eğitimden nasip alamamış nice insanımız var. Cahilane ve gafilane anlayışlar çok. Ramazan evvela oruç mevsimidir. Müslüman olup da Ramazan-ı Şerif ayında özürsüz olarak geçerli bir mazereti olmaksızın oruç tutmamak mümkün değildir. Müslüman olduğu halde oruç tutmayan bir kişi özür sahibi olabilir. Ayet-i Kerime'de hasta ve seferi olanların daha sonra tutmak üzere erteleyebilecekleri bildirilmiştir. 2-3 saatte bir yemek yemesi, sıvı alması, ilaç kullanması gereken kimseler vardır. Hamileler vardır. Bebeğini emziren anneler vardır. Burada hastalığın oruç tutmaya gerçekten mani olan bir hastalık olması gerekir. Bu hususta orucun ne olduğunu da bilen hazık bir hekimin görüşü alınmalıdır. Eften püften bahanelerle orucu tutmamak doğru değildir. İyileşmesi umulmayan hastalarsa fidye verirler. Bir defasında kulağıma öyle bir şey geldi ki adeta yıkıldım. Müslüman bir hanımefendi, evine misafirleri iftara davet ettiği gün oruç tutmuyormuş. Konu komşuya iftara davet ediyoruz, ocağın başında yemek pişirmek zor, dolayısıyla ben o gün oruç tutmuyorum diyormuş. Ne büyük cehalet! Böyle bir iftarın manası olur mu? Allah'a isyan ederek, Allah'ın emrini hiçe sayarak iftar mı verilir? Ramazan ayında asli vazifemiz oruç tutmak. Bu orucun yanında iftar verebiliyorsan, bu orucun yanında iyilik, hayır, hasenat yapabiliyorsan, onun bir anlamı var. Yoksa ben oruç tutmayayım ama insanlara iftar yemeği hazırlayayım, böyle bir mantık yok. Maalesef böyle hadiselerin zaman zaman yer yer yaşandığını görüyoruz. Büyük iftarlar veriliyor, çorbalar, kazanlar kaynıyor ama aşçılarımız oruç tutmuyor. Neymiş efendim? Binlerce kişiye oruçlu yemek hazırlamak mümkün değilmiş. Hazırlama efendim. Çorba içeceklerine bir dilim ekmekle iftarlarını yapsınlar, bir hurmayla iftarlarını yapsınlar. O aşçılarımız Ramazan orucunun ne olduğunu bilseler, böyle bir şeyin caiz olmadığını bilseler tutarlar. Böyle garip garip fetvalar talep ediliyor. Üniversiteye hazırlanıyor, oruç tutmasın, maçı var, oruç tutmasın. Demek ki mümin kardeşlerimize Ramazan orucunun ehemmiyetini anlatmamız lazım. Oruç sadece bizlere farz değil, etrafımızdakilere, çevremize, bütün Müslümanlara bu oruç farz. Efendim ben kendi keyfim için, kendi iftarım mükemmel olsun diye evimdeki hizmetli insanların oruç tutmamasına ses çıkarmıyorsam, bu aynı zamanda benim vebalim olur. Eğer o insanlar hakikaten yoruluyor, hem pişirmek, hem hazırlamak, hem oruç tutmak çok ağır geliyorsa, o zaman efendim Ramazan ayında senin ibadetinin bir parçası da şu olsun: İftarları hafiflet, sen de o hizmetli insanlarla mutfağa gir, sen de 2 tane zeytin, 3 tane peynir dilimini tabağa koymak için seferber ol. Daha fazla kişi istihdam et. Mesailerini buna göre değiştir. Mesela sabah saatlerinde daha fazla dinlendir. Dolayısıyla ey Müslümanlar, orucu beraber tutalım. İftarı beraber yapmanın, Ramazan'ı beraber yaşamanın, ibadet aşkına ve şevkine ermenin, Ramazan'ın ruhuna kavuşmanın anlamını hep beraber idrak edelim. Yoksa bir kişi oruç tutacak diye bütün millet seferber olsun, oruç tutmasın veya bir yerde iftar çadırı kuracağız diye onlarca insan oruçsuz kalsın. Bunun bir manası yok. Sen niye oruç tutmuyorsun? Efendim işte ben oruç tutanlara yardım ediyorum, hizmet ediyorum. Bu da bir ibadet. Oruç tuttuğum zaman bunu yapamayacağım. Hayır, senin öncelikle vazifen Ramazan ayının ibadeti olan orucu tutmak. Bu oruçla beraber hizmetleri yapabiliyorsan yap, yapamıyorsan o zaman bırak. Burada bir noktayı hatırlatmak istiyorum. Etrafımızdaki herkesin, çoluğumuz, çocuğumuzdan başlayarak, çalıştırdığımız fertlere kadar, herkesin Ramazan-ı Şerif'le münasebetlerini sormamız ve inşa etmemiz gerek. İş düzenini ona göre ayarlamamız, gerekiyorsa işleri hafifletmemiz, Ramazan'ın temposuna uygun hale getirmemiz, Ramazan-ı Şerif ibadetlerinin bir parçası olarak değerlendirilmeli. Gaflet ve cehalet ihtimalini elediğimiz zaman geriye daha korkunç bir ihtimal kalıyor. Bu oruç tutmayanlar, alenen oruç yiyenler acaba imanlarını mı kaybettiler? Eğer öyleyse bizim onlara önce iman telkin etmemiz gerekiyor. Çünkü Müslüman olmayanın oruç tutmasının bir anlamı yok. Çünkü oruç Müslümana farzdır. Müslüman olmayan bir kimsenin oruç tutması ona bir şey kazandırmaz. Öncelikli olarak iman şartı aranır. İmanı tebliğ etmemiz, insanlara Müslümanlığı sevdirmemiz hepimizin vazifesidir. Ramazan'da açık bir şekilde Müslüman olduğunu söylediği halde, oruç tutmayan ve tutmadığını ilan eden, gösteren bir kimseye öncelikle yapılması gereken şey onu İslam'a davet etmektir. Müslümanlığa çağırmaktır. Yoksa bu sıradan herhangi bir Müslümanın işlediği günah olarak tasnif edilebilecek bir husus değildir. Bütün iyilikleri emretmek, bütün kötülükleri yasaklamak. Dolayısıyla iyiliklerin, hayrın başında da Müslümanlık gelir. Her bir Müslüman İslam'ı bütün dünyaya yaymakla mükelleftir. Bu yönüyle Müslüman zaman zaman kendi muhasebesini yapmalı. Ben bir Müslüman olarak ne ifade ediyorum? Kendime ne ifade ediyorum? Aileme ne ifade ediyorum? Yaşadığım apartmana ne ifade ediyorum? Bir Müslüman olarak yaşadığım sokağa ne katıyorum? Yaşadığım şehre ne katıyorum? Yaşadığım dünyaya ne değer katıyorum? Bunun hesabını, kitabını yapmalı. Bir Müslüman olarak Ramazan-ı Şerif ayında Ramazan-ı Şerif'e ne katkı sağlıyorum? Çünkü emri bil maruf, öncelikle kişinin emredeceği iyiliği kendi bünyesinde canlandırması, müşahhas hale getirmesiyle başlar. Yani iyiliğin, hayrın canlı tanığı olmak gerekir. Gerek cehaletten, gerekse inançsızlıktan dolayı oruçtan uzak kalanlara karşı yumuşak bir üslubun kullanılması icap ediyor. Niye? Çünkü tebliğin, emri bil marufun temel hedefi üzüm yemektir. Bağcıyı dövmek değildir. Yani maksat iyiliği yaymak, kötülüğü engellemektir. Eğer üslubumuzda bir problem olursa, o zaman biz iyiliği yayma, kötülüğü engelleme vazifesini yaptığımızı zannederiz. Ama aksi bir netice ortaya çıkar. Kötülüğü yaymış, iyiliği engellemiş oluruz. Mesela Ramazan'da gafletinden veya cehaletinden dolayı sigara içen bir kimseye karşı kullanacağımız üslup, onu daha fazla uzaklaştıracak, dinden, imandan çıkarabilecek bir üslup olmamalı. Öyleyse tebliğ herkesin vazifesi olmakla beraber bazı noktaları mütehassıs, uzman kişilerin işidir. Mesela eğitimini alan herkes basit ilk yardım yapabilir ama açık kalp ameliyatını ancak bunun eğitimini alan ve pratiğini yapan cerrahlar gerçekleştirebilir. Tebliğ de böyledir. Uzman olmayan bir kişi tebliğ yapacağım derken Allah muhafaza etsin çok daha vahim yaralar açabilir. Tabii eğitimim yok deyip sıyrılmamız da mümkün değil. Bu eğitimi almak farz-ı kifaye. Herkes elinden geldiğince bu eğitimde kendi seviyesini yükseltmeye çalışmalı. Ramazan günü sigara içen birini gördüğümüzde kullanabileceğiniz yumuşak üsluba bir misal verelim. Kardeşim, elbette bir mazeretiniz vardır. Ondan dolayı oruç tutmuyorsunuzdur ama sigarayı da aleni içmezseniz insanlar sizinle ilgili yanlış bir hüküm vermezler. Yoksa insanlar yanlış anlarlar. Bakın Ramazan mübarek ay. Ramazan-ı Şerif'i hiç itibara almamış, dikkate almamış diye düşünürler, Allah muhafaza etsin. Eğer içecekseniz bari gizli bir yerde içseniz, kendinizi saklayarak içseniz, onların da durduk yere günaha girmelerine sebebiyet vermemiş olursunuz. Buradaki altın kural, emri bil maruf ve nehi anil münkerle ilgili eğer sözünüzün tesir edeceğine inanıyorsanız, söylediğiniz iyiliğin siz söyledikten sonra yerine getirileceğine, yasaklayacağınız, engel olacağınız kötülüğün sizin müdahalenizle ortadan kalkacağına dair inancınız varsa, bu vazifeyi yapmak sizin üzerinize farz hale gelir. Yani biliyorsunuz ki karşınızdaki bir yanlış yapıyor. Yapma dediğimizde yapmayacak. Ona yapma deme mecburiyetiniz var. Bu sizin üzerinize farz hale gelir. Burada yersiz endişelere kapılmaya da gerek yok. Ya ben ona yapma dersem acaba şöyle mi olur, böyle mi olur, şöyle mi anlar, böyle mi anlar? Hayır. Nasıl anlarsa anlasın. Eğer sizin sözünüz ona tesir ediyorsa, onun iyiliği yapmasına, kötülükten kaçmasına aracı olacaksanız bunu yerine getirmeniz lazım. Şayet mütereddidseniz, yani emri bil maruf ve nehi anil münker vazifesini yerine getirdiğinizde, karşınızdaki kişi tarafından bunun dikkate alınıp alınmayacağı hususunda endişeniz varsa veya söylesen de fark etmez ama daha da beter olmaz, en azından ben üzerimden bu yükümlülüğü atmış olurum diye düşünüyorsanız, o zaman üslubuyla tatlı bir şekilde iyiliği emretmeniz, kötülükten sakındırmanız gerekmektedir. Lakin eğer söylediğiniz söz ters bir tepkiye sebebiyet verecekse, yani Allah muhafaza etsin, adam bir günah işliyordu, sizin onu uyarmanız üzerine 10 günah işlemeye başlayacaksa, o zaman orada sükut etmeniz, onun için dua etmeniz, kalben o günaha, o yanlış olan işe buğz etmeniz caiz olur, hatta gerekir. Buğz etmek, nefret etmek demektir. Yanlış olan işe, günaha kin ve nefret besleyeceğiz. Yoksa o günaha bulaşmış olan, o çamura düşmüş olan kardeşimize, insanımıza nefret duymayacağız, üzüleceğiz, merhamet edeceğiz. Binaenaleyh burada bu ayrımı çok iyi yapmamız gerekiyor. Eğer günaha olan nefretimiz, günaha olan tepkimiz günahkâra taşarsa, o zaman hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatu vesselamın bizleri yasakladığı tehlikeyle karşı karşıya kalmışız demektir. Efendimiz buyuruyor ki, kardeşinize karşı şeytana yardım etmeyin. Peygamberimiz bu sözü bir içki müptelasına lanet eden ashabına karşı söyledi. Yani şeytan adamı ele geçirmiş, onu tuzağına düşürmüş, bataklığa batırmış. Eğer biz o kişiye nefret ve kin duygularıyla yaklaşırsak, onu daha fazla şeytanın kucağına itmiş oluruz. Aksine olabildiğince şefkat ve merhamet duyguları içerisinde yaklaşmamız lazım. Mesela bir kuş petrol atıkları içerisine düşmüş, ayakları balçığa saplanmış, oradan kurtulmaya çalışıyor. Bu kuşu nasıl kurtarırsınız? Olabildiğince merhametle yaklaşırsınız. Ayaklarını teker teker pamukla temizlersiniz. Şimdi siz o manzaraya karşı bir tepki verirsiniz ama o masum zavallı hayvancağıza karşı tepkinizi yöneltmezsiniz. Günaha bulanmış olan, batmış olan bir insan da böyledir. Ona nefret değil, elbette düştüğü bataklığa, günaha karşı nefretimiz olacak. Fakat o günahkara olabildiğince merhametli ve şefkatli olacağız. Şefkat ve merhametin dışında toparlayıcı başka bir unsur yok. Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? Allah'ın sana verdiği merhamet sayesinde sen yumuşak oldun ve onların gönüllerini kazandın. Eğer kaba saba, katı kalpli biri olsaydın etrafında kimse kalmazdı, dağılır giderlerdi. Dolayısıyla tebliğin dilinde merhamet var, şefkat var. Tebliğin dilinde kurtarıcı hassasiyeti var. En ufak bir yanlışta kurtarmaya çalıştığın insan da boğulur, sen de onunla beraber boğulursun. Allah muhafaza etsin. Bu söylediklerimiz meselenin dindar, mütedeyyin kesime bakan tarafı. Böyle olmayanlara da şu hakikati söylemek boynumuzun borcu. İnancını yaşamasa da, mümin olmasa da, aynı ülkede yaşadığımız insanlardan Ramazan-ı Şerif'te oruç tutanlara bir saygı beklemek hakkımız değil midir? Hele her vakitte çirkin ve rahatsız edici olan, başlı başına kötü bir alışkanlık olan sigarayı Ramazan'da herkesin bırakması ne güzel olur. Bir kanunla toplu alanlarda sigara içilmesi yasaklandı, ne kadar iyi oldu. Aynı şekilde insanların mecburen bir arada bulundukları mekanlarda da bu sigara yasağının titizlikle uygulanması lazım. Toplumun büyük bir çoğunluğunun oruçlu olduğu günlerde kaygısızca ve saygısızca etrafa duman savurmak özgürlük değil, küstahlıktır. Edepsizlik inanç hürriyeti değildir. İnsanları rahatsız etmek bir hak değildir. İnanca saygı kültürünün yaygınlaştırılması lazım. Okullarda verilecek eğitimle, kamu spotlarıyla bu saygının öğretilmesi lazım. Tabii bunun için de Müslümanların yukarıda zikrettiğimiz üzere topluma değer katan, saygı duyulan, hürmet edilen fertler olması lazım. Yani toplumun Ramazan'a gösterdiği saygı bizim karnemizdir. Cenab-ı Hak, Müslümanlık karnemizin, tebliğ notlarımızın derecelerini yükseltsin. Bu milleti yine tarihteki gibi, hatta daha ileri şekilde İslam'ın hizmetkarı eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'ın kaleme aldığı Ramazan'da Emri Bil Maruf başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de bu akşam son olarak. Yüz Akı Dergisi'nin Mart 2024 sayısından paylaştık bu yazıları. Bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.